Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum hafta içi her sabah Fox TV'de Çalar Saati hazırlayıp sunan İsmail Küçükkaya. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi İsmail Küçükkaya ile biz birlikte çalıştık. Bayağı 2,5-3 seneye yakın birlikte çalıştık. Ben onun için sizli bizli konuşmaktan geçemiyorum. Çünkü o Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Ben de hafta sonu ekleri ve bütün eklerin yayın yönetmeniydim o dönem.
Çok yakın çalıştık, güzel işler yaptık.
Çok güzel işler yaptık. Benim hayatımın en güzel dönemlerinden
benim
biriydi.
Öyle.
Gazetecilik
ve
anlamında.
Siz orada müthiş işler yaptınız ekip arkadaşlarla birlikte, hafta sonu eklerinde falan yepyeni bir bakış açısı getirdiniz. Biz de bunu akşamla birlikte tabii muazzam bir sevinçle paylaşmıştık. Çok güzeldi.
Çok güzeldi. Benim hayatımın en güzel dönemi demem gazetecilik manasında belki de. Yani en güzel dönemimi bilmiyorum. Her dönemde çeşitli şeyler öğreniyoruz. Bu zorluklardan da öğreniyoruz ama akşamda şeylerimiz kısıtlıydı. Olanaklarımız. Tabii imkanlarımız inanılmaz kısıtlıydı. İki
ama
ay sonra
ufkumuz
alıyoruz.
Çok genişti. Yani hayal gücümüz derindi. Ve çok güzel işler yaptık beraber.
Özgürdük ya. Yani ben İsmail Küçükkaya'yı şu manada daha baştan bunu söylüyoruz ama severim, beğenirim. Her zaman benim için yeri ayrı. Neden ayrı? Çünkü çok özgürdük. Yani bana işi teklif ederken de ne istersen yap dedi. Ve biz kendi ekibimizi hakikaten çok özgür olarak şahane işler yaptığımızı düşünüyorum
çok
ki.
Çok konuşuldu. O günlerde yaptığımız işler, bizim eklerimizdeki manşetler falan çok gündem oldu.
Güzeldi. Güzel habercilik yaptık. Ve sonra gezi oldu. TMSF zaten Akşam Gazetesi'ne çoktan gelmişti. Yani çoktan değil ama bir buçuk ay önce gelmişti. Gezinin doğal sonucu olarak biz ilk kovulanlardan olduk değil mi? Yani maalesef böyle bir şey oldu. Sonrasında hemen de siz çok kısa süre sonrasında televizyon programcılığına başladınız. Ve ben çok sevindim. Çünkü o dönemde birden dağıldık ve çoğumuzun iş bulamayacağını düşündüğüm bir dönemdi.
Evet.
Ama iyi gazeteciler hep bir şekilde bir yerlerden iş buldular gibi düşünüyorum. Tabii ki herkese göre iş yok ama böyle daha esnek olanlar diyeyim. Başka alanlara gazetecilik tecrübelerini taşıyabilenler. Ben çok sevindim ama ilk günlerde dedim ki ya kotaracak, çünkü çok iyi gazetecilik muhabirlik güdüsü var. Yayın yönetmenliği yapmış bir insan olmasına rağmen, hani böyle koltukta oturan bir insan değil, muhabirlikle kotaracak dedim. Ama ilk günler ya nasıl gidiyor ya, cümleler oraya oturtamadım, çok kişi böyle hissetti. Sonra o kadar kısa sürede birden televizyoncu, birden anchorman oldunuz ki nasıl oldu o? Hırsla mı, çok çalışmayla mı, çok kısa sürede o çıkış oldu?
Şöyle de anlatmam lazım aslında. Ben 2013 yılı Haziran ayının 26'sında Akşam Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği görevinden ayrıldım.
Evet.
Ben de aslında tıpkı senin gibi uzun zaman işsiz kalacağımı düşündüm. Ama dedim ki Türkiye'nin koşullarında burada beklemektense işsiz kalmak. Çünkü gazeteci kolay kolay iş bulamıyor. İmkanlarımız kısıtlı. Ben Amerika'ya gittim aslında, San Francisco'ya.
Evet, okudum onu. Doğan Şentürk araması orada kalıyormuşsunuz.
Evet, ben
mesela
aslında gittim oraya, ne yapacaktım? Birazcık dedim ki mesleğimizin geleceği konusunda çalışayım. İşte o tarihlerde oradaki Türkleri falan buldum. Silikon Vadisi'ne gittim. İşte bir takım kendime eğitim çalışmaları, kurslar falan buldum. Hocalar tuttum. Oradaki Türkler mesela Facebook'ta, Google'da, çok farklı şirketlerde, Twitter'daki Türkleri buldum. Onlarla konuştum. Sonra bu konularda acaba gelecek nereye gidiyor diye araştırmalar falan yapmaya başladım. Şöyle bir ay falan geçti. Galiba bir ay ya da beş hafta, altı hafta gibiydi. Doğan Şentürk aradı. Dedi ki, biraderim dedi, Fatih Portakal ana habere geçiyor. Çünkü o tarihte Nazlı Tolga vardı, ana haberin sunucusu. O ayrıldı, evlendiği için yurt dışına gitti. Fatih Portakal da ana habere geçmek istiyordu. Ana habere geçti. Fatih Portakal sabah haberi yapıyordu. Onun yerine birini arıyorlardı. Doğan Şentürk bana teklif edince ben önce bir şaşırdım. Aa, nasıl olur, tıpkı senin söylediğin gibi yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Ben dedim ki bana bir ay falan zaman ver dedim. ben düşüneyim, taşınayım, kendimi hazırlayayım. Yok yok dedi, 3 gün sonra dönmen gerekiyor. Ben apar topar döndüm, iyi mi? Ve apar topar döndüm, 2 Eylül 2013 günü Fox'ta ilk defa Çalar Saat programının başına oturdum.
Neredeyse jet lag'de falan yani.
Aynen öyle, fakat o kadar şaşkınım, yabancılık hissediyorum ki yaptığım işe ve kendime yabancılaştığımı düşündüm. Olmaz zannettim önce. Hatta reklam arasında falan benim burada ne işim var dedim. Fakat iş bilmiyorum oldu. Çok da sevdim.
Ama nasıl oldu? Yani farklı bir şeyler de getirdiniz. Çok onu güzel. Görüyorum. Bir de çok rakip vardı o dönem. Şimdi o rakipler maalesef yok.
Evet maalesef çok yoğun bir, şimdi şöyle, çok yoğun bir rekabetin içine girdik. 2013 yılı. Daha Türk medyası bu kadar da tek yapı haline de gelmemişti.
Evet, dağılmamıştı.
Şimdi o tarihlerde ciddi rakipler vardı sabah haberlerinde ve bütün kanallarda da bir yarış içerisindeydi.
İrfan Değirmenci var.
İrfan Değirmenci de vardı. Çok başarılıydı. Onlar Fatih Portakal'la bir rekabet içerisindelerdi.
Çok.
Fatih yukarı gitmiş. Bir kere ben çok başarılı birinin yerine geliyorum. Karşıda eskiden Fox'ta çalışmış İrfan var. O da çok başarılı.
Çok başarılı.
Onun dışında da bu arada 14 tane sabah habercisi değişti. 14. Show TV'de 3 kere, ATV'de 3 kere diye ben hepsini saydım.
Seda Akgül
Star'da
vardı,
da öyle.
Singif,
çok, çok.
Stıkoğlu
ya
vardı.
Toplamda 20 kişi, bazıları mükerrer olmak üzere 20 sabah habercisi geldi gitti. Şimdi nasıl oldu? Şöyle, ben geldiğimde bir seçimle, bir tercihle karşı karşıya kaldım. Ya Fatih Portakal'ın gittiği yoldan gidecektim, onun bıraktığı Fox'taki Çalar Saati sürdürecektim ya da başka bir yol çizecektim. Ama benim bir handikapım vardı. Sonradan bu bir avantaja dönüştü. Ben o güne kadar İrfan Değirmenci'yi de Fatih Portakal'ı hiç izlememiştim. Biliyordum ama hiç, çünkü sabah öyle bir alışkanlığım yoktu. Onları hiç izlememiştim. İlk onları bir izleyerek başladım ben. 2 Eylül'de geldim. Sonra dedim ki ben böyle yapmamalıyım. Her ikisinin de kendine özgü ve başarılı tarzı vardı. Ben dedim ki ben başka bir şey yapayım. Ne yapayım dedim. Kendi karakterime baktım. İş yapma biçimime, kendi doğama döndüm. Kendi, her birimizin doğası var. Hani Nilay Örnek biricikliği vardır. Nilay Örnek'i ben tanımlayabilirim burada. Nilay Örnek'in kişiliği, karakteri, iş yapma biçimi, hayata bakışı. Kendime baktım. Nedir? İsmail Küçükkaya'nın doğası nedir? Bir kere ben bir sabah insanıyım. Enerjiyimdir. Hani bazıları gececidir. Mesela siz gece insanı mısınız, sabah insanı mısınız?
Gece. Heh. İkisi de yani ben, ikisi de uyuyor.
Şöyle şu demek.
Uyumasam daha iyi.
Şu demek, takipçilerimiz de bunu tartsınlar. Bazıları gece çalışmayı sever, gece okumayı sever. Mesela öğrenciliğimizde de. Ben öyle değilimdir. Ben sabah çok erken saatlerde 4'te, 4.30'da kalkarak üniversiteye de böyle hazırlandım. Dedim ki ben bu enerjiyi vermeliyim. Sonra peki ben ne seviyorum? Kitap okumayı seviyorum. Çalar Saat'te kitap olacak. Ben ne seviyorum? Çiçek seviyorum. Çalar Saat'te kır çiçekleri olacak. Ben ne seviyorum? Müzik seviyorum. Ama popüler müzik değil. Nitelikli müzik. Müzik seviyorum. Orada onlar olacak. Ama bütün bunlar işin kalbe ilişkin yenilikleriydi. Ama hani core business dedikleri ana işim de benim gazetecilik. Ama orada zaten biraz evvel senin de ifade ettiğin gibi ben gazeteciyim. Aralıksız 26 yıllık bir gazetecilik tecrübesinden geliyorum.
Şöyle, gazeteciliği de burada ayırmak istiyorum. Tabii. Aslında muhabirlik diyelim.
Bravo.
Şimdi bu yani hepimiz gazeteciyiz diyoruz. Herkes gazeteci diyebilir ama bir yayın yönetmeni, ben de kendimi öyle tanımlarım. Muhabirlik başka bir şey.
Bravo.
O ruhta olmak başka bir şey. Ben çok uzun süreler editörlük yapsam da o muhabir kafası, oturduğun yerden bile, ölüm ilanından bile haber çıkartma kafası, o başka bir şeydi.
Ki nitekim bak, sen genel yönetmeniyken de ben de yaptım. Sen de öyle yapıyordun. Dışarıya gidip haber bulan,
çok, tabii.
röportajlar yapan, insanlarla ilişki kuran ve ilişki geliştiren bir tarzın vardı.
Evet.
Bu aslında muhabir ruhluluk. Bizim işimizin özü ve ruhu, kalbi muhabirliktir.
Ben öyle güvendim biraz. Dedim ki öyle yapacak, birilerini arayacak, özel haber getirecek.
Tabii.
Yani sabahtan yani akşamdan kalma haberi sabah ısıtmak gibi de bir yöntem var. Onun üstüne güzel yorum yapabilmek var. Onu şen şakrak ya da daha sinirli anlatabilmek var. Ama dedim ki telefonlarla bunu yapar. Bu da oturdu. Sonra o kendi kişiliğiniz, işte mavi renk oldu.
Evet.
Mavi haberler falan var değil mi? Böyle.
Şöyle yaptım onu da. Nilay, şimdi dedim ki, şimdi sabahları Türkiye gibi zor ülkelerde insanlara moral vermek gerekiyor. Çünkü haber ya işimiz, sunduğumuz haberlerin büyük bir bölümü zor haberler, acılı haberler. İşte trafik kazaları, işçi ölümleri, siyasetteki kavga, toplumdaki kutuplaşma, gerginlik. Şimdi ben de dedim ki insanlara bir ruh ve duygu vermeliyim. Şimdi bu nasıl olacak? Bir, çiçekler, müzik, buradaki yenilikler, kitaplar, hepsi tamam. Ama bir de dedim ki felsefe. Çünkü biz polyanlacılık yapamazdık. Polyanlacılık değil yaptım. Şu, varoluşçu olmalıydık. Şimdi ben gerçeğin gözünün içine bakmayı seviyorum. Ne kadar acıtıcı ve ağır olsa da. Gerçeğin gözünün içine bakarken ama insanlara da şunu söylemek durumundaydım. İçten ve kalpten. Evet, sorunlar var. Ciddi problemlerimiz var. Ama çözecek olan irademiz de var. Ve bu bizim elimizde. Bu duyguyu vermek için de felsefi temellere dayandım. Bunlardan bir tanesi renk. Maviyi özel seçtim. Kişisel hayatımda seviyorum. Ama maviyi seçmemdeki sebep onun verdiği sonsuzluk duygusu ve derinlik. Bir deniz gibi, bir gökyüzü gibi. Uçsuz bucaksız özgürlük duygusu. İlerideki mavi günlerin mutlaka geleceğine dair Nazım Hikmet'ten öğrendiğimiz varoluşçu yaklaşım. Dolayısıyla o da bizim parametrelerimizden birisi oldu. Nitekim ben de bunu ne yaptım? Gittim. İşte burada marka vermeyeyim. Bir giyim firmasına. Dedim ki bak ben mavi giyineceğim. Takımlarım mavi olacak. Çok farklı renkler değil. Tek renk ve tonlarda mavi. Açık mavi, koyu mavi, işte griye çalan mavi vesaire. Ya da farklı takım elbiseler giyiyorsam gömleğim Ecevit mavisi. Veya beyaz gömlek giyiyorsam Obama'nın taktığı gibi açık böyle buz mavisi vardır ya.
Bayağı öyle. Çalışma varmış.
Çalıştım. Bütün bunları çalıştım.
Peki şimdi daha
nasıl
çok...
Nasıl olunur dediniz ya.
Evet. Daha çok düşmanınız olduğunu düşünüyor musunuz ya da eleştirenler?
Eleştiri çok var.
Çok
gayet
doğal olarak.
Çok normal. Çünkü madem bu kadar kamuya açık bir iş yapıyoruz... Ve madem bu kadar çok izleniyoruz, bu kadar çok takip ediliyoruz, bu kadar çok beğeniliyoruz. Bunun tabii ki ters tarafı da olacak. Beğenmeyenler olacak, sözümüzden hoşlanmayanlar olacak. Ama şudur, dediğim dedik değil ama bazen 1 milyar insan arasında tek başımıza da kalsak doğru bildiğimize, inandığımıza devam edeceğiz. Ama bazen 100 binlerce insan yanımızda da olsa eğer yanlış yoldaysak yanlış yoldan dönmesini de bileceğiz. Böyle ince bir çizgimiz var.
Ya böyle herkesle iyi anlaşıyor olmak gibi bir en temel böyle hani ben onu sararsam bir paket yaparsam herkesle iyi anlaşan bir İsmail Küçükkaya var. Şimdi toplum öyle kötü ki kötü durumdayız ki toplum kötü demeyeyim çok kötü durumdayız ve bir şekilde bizim acılarımızı birisi dindirsin istiyoruz. Bizim sorularımızı birisi sorsun istiyoruz ama bu da zor. Şimdi bugün mesela bu daha sonra yayınlanacak bir kayıt olacak ama Binali Yıldırım seçim öncesinde konuktu.
Evet.
Şimdi bir band kaydı var. Çok güzel konuştu oradaki halk. Ve tarım bitti diyorlar kısacası. Siz de ona soruyorsunuz işte dikey mimariye değil. Yataya geçeceğiz diyorsunuz. Ne diyorsunuz bu konuda diye. Şöyle başlıyor Binali Bey. Binali Yıldırım diyeyim ben. Olan olmuş biten bitmiş. Şimdi geleceğe bakıyoruz diyor. İyi güzel de olan olmuş biten bitmişi 10 senedir. Hatta belediyecilik taraflarına bakarsak 25 yıldır çeyrek asırdır bu insanlar yapıyor. Şimdi orada karşında da bir Binali Yıldırım var. Ona soru soruyorsunuz. Bunun dengesini kurmak çok zor
bence
diye
düşünüyorum. Bence muhteşem bir örnek olacak şimdi. Bakın bu programın adı nasıl olunur ya.
Evet.
Bizimki nasıl olma çabası. Benimki nasıl olma çabası.
Evet her gelen bu, onu anlatıyor
bu
zaten.
Bu muhteşem bir örnek oldu. Siz sözü açtığınız için. Ben bu sabah Binali Yıldırım'ı konuk aldım. Ama Binali Yıldırım'ı konuk almadan evvel Binali Yıldırım Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı. Ondan hemen evvel de Yanındayız Derneği'nin kurucu başkanı Nur Geri yayını aldım. Şimdi bu bir kere günün anlamını kapsamak, kavur etmek bakımından önemliydi. Ama asıl önemlisi Binali Yıldırım'dan bir gün önce Ekrem İmamoğlu'nu aldım. Her ikisine de saat tam 8.30'da başlayıp tam 10'da bitecek şekilde eşit süre verdim. Bu bir kere bence nasıl olunurun kendi yapma çabam, hani olma çabam içerisinde mükemmel bir örnek oldu. Bunu da söz açtığınız için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, herkesle ilişki geliştirme çabası bence bir gazetecinin mutlaka edinmesi gereken bir çaba, bir özellik. Ama bu şu demek, tam olarak şunu anlatmak gerekir ki aslında bizim işimiz ölçülülük ve mesafe ayarı işi. Şimdi sizin kimi ağırladığınız, kiminle birlikte olduğunuz kadar asıl onu nasıl ağırladınız, onunla birlikte nasıl bir ilişki kurduğunuz önemli. Mesela ben Binali Yıldırım'ı ağırladım. Binali Yıldırım'a sorular sordum ya. Ama ona mesela o gelmiş, iktidarın da adayı. O yapacaklarını anlatırken ona şunu da söyledim. Bir bant izlettim sizin söylediğiniz gibi. Betonlaşma olmuş İstanbul'da. Mesela siz o konuyu ağırlayıp bu soruyu sormadığınız zaman seyirci ya da takipçi gözünde eksi puan alıyorsunuz. Ama o konuyu çağırıp onu da sorarsanız o zaman size diyor ki evet bu görevini yaptı diyor. Çünkü Türkiye gibi kutuplaşmış ülkelerde insanlar birbirlerinden çok uzaklaştılar. İşte ben de diyorum ki bütün mecralarda herkes birbirini ağırlayabilir ama mesafe ayarı ve ölçülülüğe dikkat etmemiz gerekir.
Ya tabii buradaki şey çok zor. Yani şu anda yaşadığımız dönemin kötü olduğunu düşünüyoruz. Hele biz gazeteciler başka taraflarından da gördük, yaşadık, tecrübe ettik. Kadınlar ayrı tecrübe ediyor. Kızgınız. Yani ben kızgınım mesela. Yani tabii bunu kendimce işte o varoluş problemleri.
Neden kızgınsınız mesela siz?
Neden kızgınım? Evet, kızgınım? Muhafazakarlaşmanın bu seviyede olması ve geri gidişimiz nedeniyle işsiz bırakılmamız, kadınlar olarak kötü durumda bırakılmamız konusunda kötü hissediyorum. Yani toplumun i̇şte geri gittiğini gereken, düşünüyorum.
Yapmamız gereken şu, bu öfkeyi yani yaşadıklarımıza maruz kaldıklarımıza yönelik öfkemizi biz üretime nasıl çevirebiliriz? Benim işte bütün çabam bu. Mesela şöyle düşünün. Bir seçim yaşanıyor. O seçimden sonra insanlar hayal kırıklığına uğruyor, öfkeleniyorlar falan. Ben de hep şunu söylüyorum. Demokratik mücadele sonsuz çabalar bütünü istiyor. Çünkü mesela ben bugünlerde hani Mart ayındayız, seçime doğru gidiyoruz. O kadar çok insanlar oy kullanmayacağım şeklinde şikayet geliyor ki her gün televizyonda şunu söyledim ve söylemekteyim. Hayır, şımarıklık yapma hakkımız yok. Kızgınlık var. Öfke var, hayal kırıklığı var. Ancak bütün bunlar bizim gidip de oy kullanmamızı engellememeli. Hani ben mesela kendimce sabahları böyle bir misyon edinmiş durumdayım.
İşte o kadar sakin olabilmek. Mesela diyorum ya sonuçta toplumun parçasıyız. Ne olursa olsun tarafsızlık diye bir şeyi gazetecilikte öngörüyoruz. Ve fakat öyle bir noktaya geliyoruz ki artık yani bir taraf olma gereğini hissettiğimiz ve o tarafsızlık sınırını aştığımız ve ya da aşmamız gerektiğini düşündüğümüz hak için, adalet için dönemler oluyor. Sanırım hepimizin yaşadığı ve kendimizi nereye koyabileceğimizi düşünemediğimiz taraf o. Ya yani çünkü bir gazetecisin, evet, eskiden çeşitli mesafeler, ben hatırlıyorum Twitter'da ilk girenlerden biriyim. Şu Türkiye'de ve Twitter diye bir şey var diye ilk yazı yazan insanım.
Ama yani siz kaç zaten sene önce ama. Siz bütün bu teknolojik gelişmeleri her zaman iyi takip ettiniz.
Evet, yani çok meraklıyımdır yani,
çok
ama.
Çok ilginiz var oralara.
O kadar geri durdum ki hesabım kapalıydı. Neden? Çünkü yazı iş yerinde müdür yardımcısıyım. O dönem Habertürk yeni kurulmuş ve editör dediğin her yere eşit mesafede durur ya. Şimdi ben Twitter'da bir şey yazarım. Kaç sene öncesinden bahsediyoruz? Yani 2005 mi 2007 mi işte Habertürk kaçtı kuruldu? 2008 mi? Tarihlerim artık gitti.
Yok, ben size söyleyeyim. 2009 yılı Mart'ında kuruldu. Nereden biliyorsun diyebilirsin. Söyleyeyim evet. Hemen. Ben 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldum.
Tamam.
Ve daha sonra o günlerde de tabii zor koşullarda çalışıyorduk. Çok başarılı bir ekibimiz vardı ama imkanlarımız çok azdı sizin de söylediğiniz gibi. Fakat 2008 yılı Kasım'da başladım ya ben. O günlerde Fatih Altaylı'da transferlere başlamıştı ve Habertürk, Ciner grubu için Habertürk gazetesini çıkaracaktı. Bizim imkanlarımız kısıtlıydı ama onların imkanları sonsuzdu. Çok güzel bir mizampajda, müthiş
kağıtla,
matbaalar kurdular
diye ekipler geldi.
Kuşe kağıda ve bütün imkanları da kullandıkları. Onun için biliyorum 2009 yılı Mart'ında açıldı.
Tabii ben sonra oradan ayrılıp akşama geldim.
Siz de bize geldiniz, evet.
Birden teknolojinin evet. Başkası. Gördünüz San Francisco'dan sen. Evet.
Ama ruhumuz vardı.
Evet, Allah'a şükür. Ama işte dediğim şey burada bir kızgınlık hissediyoruz ve orada tarafsız olmak çok zor. Mesela bugün deyince işte diyor ki Binali Yıldırım plan tadilat dosyaları ve plan revizyon işleri artık olmayacak diyor. Siz diyorsunuz ki belediye başkanı olunca buna geçit vermeyecek misiniz, evet, diyor. O da diyor ki Gündemimde önceliğim plan tadilat dosyaları olmayacak. Peki yani sen buna geçit vermeyeceksin. İmar barışını kim sağlayacak? Ya 1000 tane soru sorup bir şeylerimi kusmak istiyorum belki de. İşte orada tarafsız olmak nasıl mümkündür? Mesela siz diyorsunuz ki daha önceki bir röportajınızda Armağan Çağlayan çok güzel bir röportaj yapmış sizinle. Çok sevdim yani, çok samimi ve dandan güzel sorular sormuş. Orada sorduğu bir soruya ben siyaseti çok iyi bilirim diyorsunuz. Biraz Ankara gazeteciliği sayesinde. Orada gazeteciliğe siyaset duruşuyla mı biraz yaklaşıyorsunuz? Benden daha politik olduğunuzu düşünüyorum.
Şimdi şöyle bak, şimdi siz hep İstanbul'daydınız. Mesela İstanbul çevresi, hani siz pek çok kültür, sanat, sizle çok karşılaşıyorum da ben, değil mi? Bir sürü yerde de karşıya geliyoruz. Ben de Ankara'dan yetiştim muhabir olarak. Çünkü Ankara bürokrasi ve diplomasi koridorları, politika koridorlarında yetiştim. O hep böyle baktım. Çok sevdim. Siyaset gazeteciliğini çok sevdim. Ben bireysel olarak siyasete girmeye ne kadar uzaksam, siyaseti uzağım. Siyaseti birey olarak yapma bana ne kadar yabancı ve uzak gelse de ben gazeteci olarak siyaseti izlemeyi o kadar sevdim. Birbirinden tam olarak zıt. Hani hiçbir zaman siyasete girmeyeceğimi düşünüyorum. Hiçbir zaman girmeyeceğim. Bunun sözünü bile verebilirim. Ama ömrüm boyunca da siyaset gazeteciliğini seveceğim. Böyle bir durumum var. Çünkü çok seviyorum kulis haberlerini. Oradan geldim. Fakat 2008 yılı Kasım ayında ben genel yönetmen olduğumda Sedat Bozkurt ve Ertuğrul Özkök peş peşe beni aradılar. Kutlama telefonları açtılar bana sağ olsun. Ertuğrul Bey bir tek tavsiyede bulunmuştu bana. Ben onu hiç unutmadım. Kulağıma küpe oldu. Belki nasıl olunurun bir parantezlerinden bir tanesi de o olsun. Dedi ki şekerim, dedi, sen Ankara'dan geliyorsun, çok başarılısın. O beni izliyordu böyle. Ertuğrul Bey güzel bir adamdır. Şöyle hep kutlar insanları. Başarılı gördüklerini, yaşı kaç ne kadar genç olsa da kendisine göre hep arar kutlardı. Bu özelliğini çok sevmişimdir. Hep şunu söyledi. Ama dedi Ankara gazeteciliğini bir tarafa bırakarak, yani tam olarak bir tarafa bırakma da dedi. Ama İstanbul deyince hayat, magazin, ekonomi, spor.
Bunu gazetedeyken mi söylüyor?
Gazeteye genel yayınlatmıyor. Oldum. Evet. Ya birinci gün ya ikinci gün bana bunu söyledi. Ben de onu akşamda hiç unutmadım. Mesela sizle yaptığım görüşmede de dedim ki bak, ben Ankara gazetecisiyim ama bir genel yönetmeniyim. Ben eklerimin başına sizin gibi bir İstanbulluyu getirdim. Ya siz de ve özgürdünüz orada. Siz de genel yönetmenliği yaptınız.
Evet, evet.
Mesela bu benim için nasıl olunurun parantezlerinden biri. Siyaseti çok iyi izleyebilirsin ama yalnızca siyasetten ibaret değildir hayat. Fox'ta da bunu yaptım ben.
Evet, Ertuğrul Özkök sizi sık sık arıyor mu? Televizyonda arıyor. Da galiba aramış, evet, arıyor. Ve siyaset yapma o kadar. Yani siyasi bir şey yaparsan söylemiyor. Çünkü sıkıcı olur falan.
Televizyonda bunu zaten yapmıyorum öyle. Hmm. Çünkü televizyonda başlarken hep şuna baktım. Benim 3 saatlik bir programım var. Şimdi benim kendime göre Le Monde gazetesinin bir kitabında öğrenip uyguladığım bir niteliğim var. Akşamda da yapardım. Bir kere şunu öğrenmiştim. Le Monde editörleri gazetenin kaç santim kaç sütununun iktidar, kaç santim sütununun muhalefete ayrıldığını kabaca biliyorlar.
Öyle mi? Bir altın oranları var.
Ta o zamana. Ha şöyle değil. İlla bu kadar cetvelle çizilmiş gibi değil. Ama şuna bakıyorlar. Belli bir oran var diye okumuştum zamanında. Ben akşamda her zaman şuna baktım. Dedim ki benim gazetemi herkes okumalı. Yalnızca iktidar değil. Tabii ki gazetecilik özünde eleştirel bir iştir. Çünkü aman ne güzel, bravo, böyle bir şey, bir dünya yok gazetecilikte. Ama olumluyu da görebilmek gerekiyor. Fakat yine ölçülülük. Eski Yunan'dan beri hayat felsefemiz şu. Överken de ölçülü, olumluyu anlatırken de, yererken de ölçülü. Ben akşamda da bunu yapmaya çalıştım. Fox'ta da buna dikkat ediyorum. Mesela ben Fox'ta bakıyorum, ülkenin gidişatıyla ilgili kaygılarım var benim. Gerçekten kaygılıyım. O kaygıları dile getiriyorum. Yapıcı bir dille dile getiriyorum. Mesela neden beyin göçü yaşıyoruz biz? En parlak çocuklarımız, en parlak bilim insanlarımız veya zenginlerimiz neden gidiyorlar?
İşte sinirleniyorum ben mesela.
Gidiyorlar.
O gençler gidince, gidiyorlar. Arkadaşlarım gidince, yani geçen sene Londra'ya çok giden var. Ankara Anlaşması'yla arkadaşlarıma parti veda yapmaktan yoruldum ve çok özlüyorum onları.
Mesela çok iyi okullardan, burada isim de vermeyeyim ama çok çok iyi okullardan çocuklarını alıp yurt dışına götürüyorlar ve çok üzülüyorum. Bunun nedenlerini sorguluyorum. Ne diyorum? İşte iklim, yani politik iklim, baskı ortamı, ülkenin geleceğine dair inanç veya inançsızlık gibi konuları hukukun üstünlüğü perspektiften ele alıyorum ve iktidarları uyarmayı bir marifet biliyorum.
Şey de güzel, bazı şeyler siyaset adı altında konuşulmasa da sonuçta toplumun ve siyasetin Bravo. Getirdiği noktayı gösteriyor. Mesela ben çok, iyi bir izleyici olmaya çalışıyorum sabahları erken
kalktığımda. Anneniz iyi izliyor bizi biliyorsunuz,
evet,
değil mi?
Evet, cilid örnek.
Birkaç yerde karşılaştım. En son İngiltere konsolosunda karşılaşmıştım kız kardeşinizle birlikte. Anneniz mükemmel bir çalar saat, duyarlı, aktif. Çalışkan bir
evet,
çalar
bir de anneler çağrıları falan evet. oluyor sabahları. Şeyi söyleyecektim. Mesela ekonomik durum. Biz şimdi nedir? Euro, dolar paritesi Hı-hı. şudur budur. Bunu kendi açımızdan görüyoruz. Herkes kendi. Mesela işte ben ne diyorum? Dur, yurt dışına gidemiyoruz, şunu alamıyoruz, bunu alamıyoruz diyorum belki kendi Hı-hı. ekonomik durumuma göre. Ama X şahıs kalp pili taktıramıyor. Şimdi
Bravo, bak,
ben mesela birisi için hatta ön ayak olduğunuz bir adamın
evet,
eşi için falan.
Karısına ameliyat yaptıramadı.
Evet evet.
Ve biliyor musunuz ben o haberi duyurdum bak tamamen ve ismini bile vermemiştim. O hastanın başına bir takım sıkıntılar geldi. Ve eski bir politikacı iktidardan şimdi bir üniversitenin başında bize tekzipler falan göndermeye başladı. Ben de o aileyi canlı yayına çağırdım. Düşünün bir adam eşinin ihtiyacı olan kalp pilini taktıramadı. Aylarca sonrasına gün veriyorlardı. Ancak biz televizyonda bunu söyledik. İstanbul'a getirdiler. Daha sonra Siyami Ersek'te ameliyatı oldu. Şu, her şey politik değildir sevgili Nilay Örnek. Ama aslında her şey,
şey
politiktir.
Politiktir. Yemek de her politik, şey politiktir. Tarım da tabii. politik, bütün hepsi politik. Yani çok şey sormak istiyorum
Dur,
ama...
Bir şey daha hemen söyleyeyim. Tabii, tabii. Nasıl olunduru da ben kafamda canlandırmaya çalışıyorum ki...
Teşekkür
takipçilerimiz
ederim.
Takipçilerimiz de onu...
Dinlesinler.
Takdir etsinler. Şimdi nasıl olunur da meselelerden bir tanesi de şu. Bizim içinde bulunduğumuz ortamda Fox özgün bir yere sahip. Fatih Portakal ve ben çok özgürüz. Ben akşamda da çok özgürdüm. Sen de çok özgürdün. Biz şimdi Türkiye'nin en özgür gazetecileriyiz. Şöyle, Fox'un siyasi, ticari herhangi bir beklentisi olmadığı için bize gazetecilik açısından olağanüstü bir özgür iklim bıraktılar. Biz de ne yapıyoruz? Nasıl olunur ya bu? Şöyle olunur. Rakiplerinizin veremediğini, sakladığını, yok ettiğini, küçülttüğünü, eğip büktüğünü gerçekten bahsediyorum. Gerçekleri de eğip büküyorlar, saklıyorlar. Sen eğip bükmeden, saklamadan ve abartmadan sunarsan seyirci takdir ediyor. Böyle olunur.
Ünsal Ünlü'yü dinliyor musunuz? Takip ediyor musunuz?
Ben takip edemiyorum ama şöyle Twitter'dan takip ediyorum. Ancak çok başarılı gittiğine dair çok iyi yorumlar alıyorum.
Çok beğeniyorum ben de. Çok gazetelerin yazdıkları, yazamadıkları.
Zaten başarılı bir gazeteciydi, televizyoncuydu.
Evet, evet. Ve o işte yapılan, yapılmayanları çok güzel anlatıyor. Sade bir dille, müthiş
Ruşen
başarılı.
Ruşen Çakır da iyi gidiyor.
Tabii, tabii. Görüyorum. Yani zaten oradaki sebat, yani sonuçta bir maaş almıyorlar. Desteklerle, insan desteğiyle olan bir şey.
Şimdi mesela bunlar işin bir tarafı. Hem teknolojinin getirdiği imkanlarda. Şimdi basında tabii çok az bağımsız yer kaldı ama... Onun dışında mesela T24 gibi, Diken.com gibi pek çok mecra olmaya başladı. Siz artık günümüzde gerçeği saklayamazsınız. İşte böyle böyle çıkacak farklı farklı mecralarda
tabii çok
bunlar
zor.
Anlatılacak.
Onların da var olması çok zor tabii. artık. Yani çok zor
ekonomik
reklam alıyorlar.
Ekonomik koşullar değil mi?
İnsanlar oraya reklam veriyor, görünmek istemiyor. Okuyorlar, destekliyorlar ama büyük firmalar korkuyorlar.
Ama bir şey söyleyeceğim. Korkuyorlar. İş dünyasının ve bütün bireylerin de ülkedeki demokratik bilinci... artırmak ve basın özgürlüğünü korumak konusunda sorumlulukları var. Herkes de bunu düşünsün.
Evet, biraz ilan versinler böyle mecralara.
Herkes, hayır, mecraları iyi seçin.
Seçin, evet.
Abone olun. Destek verin insanlara.
Hepimiz için aynı şey söz konusu. Peki Muharrem İnce olayı şu anda nerede o vaka?
Valla o 24 Haziran'da kaldı o iş. Ben gazeteciliğimi yaptım. O günlerde de sen beni de aramıştın, mesaj da atmıştın. Şimdi o gün şu, olay şu. Ben... Türkiye'nin en çok izlenen programda seçim gecesi yayını yapıyorum ve Cumhurbaşkanı adayı yoktu. Gece saat 00:15'te mesaj attım. Sayın Başkan neredesiniz diye. O da 00:37'de mesaj attı. Ben de onu duyurdum. Sonrasında o da bir açıklama yaptı. Ben de bir açıklama yaptım. Sonra bir daha bir konuştuk. Ben bir gün Londra'daydım. O da aradı. Konuştuk.
Ne dedi?
Bir sorun yok orada. O hiçbir şey, o olayla ilgili konuşmadık biz artık. O ha. o gün başka bir vesileyle aramıştı. Sonra ben ona şeyi sordum ama o gün Londra'daydım. Bir gün önce o Ahmet Hakan'ın programına çıkmıştı. Ben de oradaki sözleri okudum. Londra'da olduğum için izleyemedim de yanındaki kişi Muharrem İnce'ye de Muharrem İnce'yi de takip ediyordu. Dedi ki dün akşam Muharrem İnce Ahmet Hakan'ın programına çıktı dedi. Ben de okudum, deşifresini okudum. Orada edindiğim izlenim başkan adayı olmak istediği şeklindeydi. Bak ben de olayın üzerinden bak ben Eylül'de biz 24 Haziran geçti. O arada bir daha konuşmuştuk ama Eylül'de Eylül'ün ilk haftasıydı. Tam işte Ahmet Hakan'ın programından bir gün sonra. Ben de ona dedim ki başkanım dedim belediye başkanı adayı olmak istiyormuş gibi bir izlenim edindim sizin sözlerinizden dedim.
Ha böyle bir soruyla döndünüz.
Hemen kadar onda döndüm. O da dedi ki aynen şöyle hiç unutmuyorum kulağımda İsmail'cim dedi tartıyorum dedi. Nasıl tartıyorsunuz dedim anketler yaptırıyorum dedi. Bu o gün böyle ben bunu sonra televizyonda da söyledim iznini de alarak. Muharrem İnce şu Muharrem İnce bir siyasetçi o siyaset yapmaya devam edecek. Ben de bir gazeteciyim, haberciyim. Ben de habercilik yapmaya devam edeceğim. Dolayısıyla bizim karşılıklı birbirimize belli bir mesafede ilişkimiz devam ediyor.
Davalık edecek.
Yok,
değil
yok,
misiniz?
Yok, davalık olacak bir şey yok ki.
Siyasetçilerden nasıl tepki geldi? Halkın tepkisini gördük bir
şimdi
şekilde.
Şimdi gazetecileri gördünüz. Ben o günlerde yaklaşık 120 tane yazı kestim. İşte Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e kadar bütün meslek büyükleri. Tabii yani o iş bir gazetecilik işiydi. Ben de onu yaptım. Hani ben hani işimi yaptım diye övünecek, gururlanacak bir halim yok.
Tabii başka bir duygusal durumumuz vardı o seçim durumunda. Hepimizin...
Ya milyonlarca insan hayal kırıklığına uğradı.
Şey o, tabii.
Bütün yaşananlardan. İnsanlar da tabii günah keçisi arıyorlardı. Ama benim için ben doğru olanı yapmıştım. Saygı da duyuyorum insanlara.
Peki ben siyaseti iyi bilen biriyim diyen biri olarak...
Gazeteci olarak.
Gazeteci olarak söylüyorum tabii ki. Nereye gidiyoruz, neredeyiz?
Valla ben bütün bu siyaset sınıfının değişeceğine inanıyorum. Toplumun siyasetin önüne geçtiğine inanıyorum. Ve toplum siyasetin önüne geçince siyaset sınıfı yenilenir. Ya siyaset sınıfı kendini yeniler ya da kendini yenilemeyen siyaset sınıfı tasfiye olur ve toplum kendisini anlatacak ve geleceğe taşıyacak yeni bir siyaset sınıfı üretir. Ben böyle bir dönemde olduğumuza inanıyorum. Bu yerel seçimde de ben Anadolu turlarına çıktım. Bakın nasıl olunur dediniz ya. Nasıl olunurun bir başka parçası da bu. Plazalara hapsolarak değil. Halktan koparak değil. Lüks yaşam içinde olarak değil. Hayır. Halkın içine girerek de olur. Biz her seçim öncesi olduğu gibi yerel seçim öncesinde de Anadolu turuna çıktık. 30'dan fazla ilde yayın yapıyoruz. Bunu yaparken de iktidarıyla muhalefetiyle her kesimden adaylar alıyoruz.
Evet evet görüyorum her zaman.
O nabzı tutmaya çalışıyorum.
Peki bu güvenilirlik anketine ne diyorsunuz? Gezici Araştırma Merkezi'nin yani ne diyorsunuz dediğim zaten 3. sırada.
Ben kaçıncı çıktım?
3 değil mi?
Evet.
Uğur Dündar
anlıyorum. Her zaman birinci çıkıyor. O
peki
çıkar.
Gerisine ne diyorsunuz? Çok alakasız bir liste.
Bilmiyorum ben sordum. Şimdi şöyle daha sonra aradım ben. Şimdi şöyle. Geçen yıl 5.'ydim. Geçen yıl 5.'ydim. Ondan önceki yıl 6.'ydım. Bu benim hedefimdir. Onu size söyleyeyim.
Peki liste bir garip değil mi? Geçen sene de bu kadar garip miydi? Yani
Uğur Dündar vardı geçen sene. Yine 1.'ydi.
Sorun Uğur Dündar.
Acun'u soruyorsun. Bak ben Acun'u sordum geziciye. Dedi ki İsmail Bey dedi. Onu seven de var, sevmeyen de var ama unutmayın onun yaptığı programlar Türkiye'de en çok izlenen, onun yaptığı televizyon kanalı Türkiye'de en çok takip edilen kanallardan biri.
Ama soru popülerlik değil ki.
Biliyorum. Ben de onu sordum. Ama evet. Şöyle toplumun bir belli bir kesime hiç güvenmese onu izler mi? Kendi yapıyor programları. Yani bir kişi üzerine adam televizyon kanalı kurdu. Sevmeyebilirsiniz ya da seviyor musunuz bilmem ama anlamak da gerekir. Ben anlamaya çalıştım. Dedi ki bu kadar çok insan yani güvenmese güvenmediğini izlemez ki insanlar.
Şöyle ben öyle düşünmüyorum tabii güvenmediğini izlemez değil ama haber manasında.
Siz izler misiniz? Güvenmediğinizi izler misiniz?
Güvenmediğimi...
Mesela güvenmiyorsunuz birini izler misiniz düzenli olarak?
Düzenli olarak izlemem ama şunu kastedeceğim.
Ben izlemem.
Sabah programlarında kadınlar konuşuyor. Tamam mı? Diyor ki kadın bir şey söyleyeceğim diyor. Şimdi diyor beni topa tutacaklar ama diyor erkeklerin %90'ı aldatıyor diyor. Şimdi Ve konuşmaya nerede? Başlıyor. Sabah programında konuşmaya başlıyor. Türkiye'de erkeklerin %90'ı aldatıyor diyor. Şu adamla şu kadın olmamıştı, ben söylemiştim diyor. Bakın boşandılar diyor ama 7 senedir evliler. O kadar emin ki kadın kendinden ve o kadar biliyor ki. Ve her sabah bu programlar izleniyor. Ondaki kriter güven midir onu bilmiyorum. Çünkü bazen öyle bir takılıyorsun ki. Ya ne saçma şey diye de izliyorsun. Ne garip şey diye de izliyorsun.
Benim yorum. Tabii
yani
ben,
güven
ben
dediğim
şöyle, bak,
haberi
ben,
güvenle
şöyle,
izlersin.
Şöyle,
haber programını
ben
da.
Ben kendimden... sorumluyum. Ben Fox'a başlarken bana Doğan Şentürk o teklifi yaptığında ben Amerika ve Kanada'dan örnekler izledim, inceledim. Hı hı. Sabah haberi yapanlardan. Şimdi Amerika'da eğer birisi, Kanada'da da öyle örnekler var. Biyografilerini okudum. Uzun yıllar sabah haberi yaparsan ve istikrarlı bir şekilde belli temel felsefeleri savunmaya devam edersen günün birinde sen o toplumun en çok güven duyduğu adam oluyorsun. Ben bunu biliyordum. 2013'te başlarken ben buna göre hareket ettim. Ve bütün Fox'taki felsefemi akşamda yaptığıma bina ettim. Mesela kadın. Tamam, ben kadın odaklı bir yaklaşıma sahibim. Ama ben akşamda da böyleydim.
Ekipte kadındı.
Benim,
çok, benim, çok iyi ekip
benim
vardı.
Yazı işleri müdürlerimin %80'i kadındı.
Evet.
Sağ kolum kadın, sol kolum kadın, işte genel yönetmenim işte sen ekle. Çünkü niye? Kadın detaycı, kadın titiz, kadın mükemmeliyetçi, kadın kolay kolay hata yapmıyor. Benim canımı okudular. Ama ben bunun için onları seçmiştim. Bana bu kelimeyi kullanamazsın dedi benim yardımcılarım.
Evet,
sizler,
isimlerini
hepiniz.
Ansak
tabii,
aslında.
Nergis
yani.
Bozkurt olsun, Banu Kurt olsun,
Semra
Şerife
vardı.
Seçkin olsun, Semra Kardeşoğlu olsun. İsimlerini söyleyemeyeceğim.
Nihal çok, Hanım'la çalışıyor
tabii
musunuz
çalışıyorum.
Şu anda?
Tabii çalışıyorum. Nihal Kemaloğlu olsun. O mesela bana o kadar çok böyle yardım eder ki. Çünkü kadınlar işte sen... Mesela sana kolay bir şey yaptırabilir miydim ben kafana uymayan? Hayır. Ama bu böyle. Ha, bu felsefeyi ben getirdim, Fox'a da taşıdım. Güvenilirlik dediğin şey okur veya izleyici veya takipçi. Şimdi bu platformda da sizi her gün sınıyor. Hı hı. Sevgili Nilay örnek. Ben her sabah 4'te kalkıyorum. 3 saat canlı yayın yapıyorum.
Evet, o
Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla televizyona çıkan tek adamım ben. Her gün 3 saat, tamam mı? Bu bir sorumluluk.
Ondan sonrasınız.
Her gün ben sabah kalktığım zaman, her gün sabah kalktığım zaman ben bir sınava tabi tutulduğumu biliyorum. Dolayısıyla işte mesela kadın günü, sadece kadın gününde değil, her gün kadın günü. Engellilerin hayata katılımı bir gün değil, her gün. Kız çocuklarının okuması, kız çocukları günde değil, her gün. Ben bu bilinçle hareket, nasıl olunurun yanıtı bu. İstikrarlı bir şekilde devam ederek.
Evet, bir de gazete yapıyorsunuz orada.
Evet.
Yani bir şekilde evet. Manşeti var, spotu var. Ben elinizdeki notları bazen yaklaştırıp
evet.
Bakıyorum. Donduruyorum
evet.
Neler
evet.
Haber varmış
tabii,
diye.
Tabii.
Çok güzel haber notları
alıyorsunuz. Siz bilmiyorsunuz. Ben onu ne yapıyordum biliyor musunuz? Şimdi 10 gündür yapmıyorum. Şimdi ben tabii o notu gösteriyorum.
Evet.
Hem de bakın nasıl hazırlıklıyım
evet,
ben
görüyorum.
De ekibim diye. Ama ne yap? İşte sizin gibi akıllılar.
Tabii ben onu açıp bakıyorum
bir dakika,
ekrana.
Siz açıyorsunuz. Hı. Tamam, siz akıllısınız ama siz benim rakibim değilsiniz. Benim rakiplerim de bunu yapıyor. Aa, ben bir baktım, ben hangi habere girersem bunlar girmeye başladılar. Bu nasıl oluyor, nasıl oluyor?
Çok
ben
iyiymiş.
Affedersiniz ama ben keriz gibi sabah 7.30 gibi ben o kağıdı gösteriyorum, kartonete. Benim orada bütün akışım var. Bunu böyle ekran görüntüsü al. Ve kullanıyorlar. Tabii bir şey de demiyorum.
Tabii ben de sabah öyle bakıyorum.
Tabii.
Kimler gelecek,
evet.
Kimler gidecek
her
falan.
Her şey orada var. Ben de ama ne yapayım bunu? Şöyle yaptım. Programın en azından ortalarından sonra yapmaya başladım.
Peki gergin bir işte yapıyorsunuz.
Evet.
Çeşitli sorunları oldu mu bunun? Sağlık sorunları ya da işte diyorum düşman edindiniz bence biraz daha eskisine nazaran değil mi?
Ya şimdi tabii iş çok etkili bir program olunca tabii seven kadar sevmeyen de olacak. Etkilemeye çalışan da olacak. İşte davalarımız var. Tazminat davaları. İşte benim için bir tane hapis kararı çıktı. Şimdi şeyde istinaf mahkemesinde bir yıl 4 ay 20 gün öyle bir şey.
O neden?
O temizdi. İşte bir haber yaptık bir gün. Ondan sonra ona ilişkin iktidarı kızdırdık. Ondan sonra yine bir tazminat davası var. Bir başka 2 tane dava vardı. Bir tanesi bitti. Bir tanesi devam ediyor. İşte bütün bunlar sıkıntılar. Ama göğüsleyeceğiz. Önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin demokratik hayatına, ifade özgürlüğüne, basın dünyasına elimizden geldiği kadar katkılarda bulunmak.
Yerel medyada
Onu çok önemsiyorum. Yapıyorsunuz.
Evet, o çok güzel.
Bizim yeniliğimiz mesela o. Evet. Onu da nasıl düşündüm? Şöyle başladım. Nasıl yenileyebilirim? Birinci yıl bitti. Baktım çok güzel gidiyor ama her yıl yenilemek gerekiyor. Nasıl olunur? Kendini yenileyerek olur. Mesela başarılı mı? Ama öyle devam değil. Devam edecek yenileyerek. Birinci yılın sonunda hep böyle baktık, tartışıyorduk o gün. İşte Ali Kemaloğlu önerdi onu, böyle konuş. Amerika'ya baktık, nasıl oluyor, ne yapıyor, ne ediyor. Amerika'da senin de çok iyi bildiğin gibi yerel medya çok önemlidir. Yerel televizyonlar da çok önemlidir. Biz de dedik ki o gün her gün en az 5-6 tane ilden, Diyarbakır'dan İzmir'e, işte Gaziantep'ten Antalya'ya, Trabzon'a kadar yerel gazete manşetleri vermeye başladık.
O çok güzel. Şimdi bir de benim iki isteğim var kişisel olarak. Hep böyle şey yapmaya çalışıyorum. Bazen şimdi biz serbest bir şekilde bir yerlerde çalışabiliyoruz. Nedir o? İnsanlar biliyorlar senin konularını. Öyle bir şey olursa telifli, ben mesela bir yerlere yazılar yazıyorum ama bazen öyle oluyor ki keşke acayip o medyamız kalsaydı, etkili olduğu dönemler. Diyoruz bunu her gün, her dakika, her saat diyorum ama kendi açımdan da şu anda idame ettirebildiğim bir hayatım olsa da ya elimin altında olsaydı dediğim tabii. dönemde çok oluyor. Güzel. Çünkü bazen öyle hikayeler duyuyorsun ki çok acıklı, çok güzel, çok acayip ileri götürülmesi gereken dosyalar yapabileceğini düşünüyorsun. İşte o zaman esas beynine bir daha dank ediyor medyasızlık bir gazeteci tabii. olarak. Tabii. Mesela öyle dönemlerde birkaç sizi aradığım olmuştur. Ya şöyle bir vaka var, şöyle tabii. bir durum var. Mesela gazetecilerin şu anda düştüğü telifsizlik durumu. Hı-hı. Yani insanlar telifsiz isimlerini korusunlar diye yazı yazmaya teşvik ediliyorlar. Bu çok berbat bir durum. Ben mesela Jurnal.com için böyle bir dosya yaptım. Ve hakikaten çok duygusal da oldu benim için de insanların anlattığı hikayeler. Ya da Wikipedia'nın kapalı olması. İkide bir bunu bir sorun haline getirelim artık diyoruz yani. Ya da işte pek çok sorun oluyor da böyle sizi çok arayan gazeteci arkadaşınız da oluyor mudur? Yani artık çünkü haberler elimizde patlıyor. Ben bu telif dosyasında biriyle konuşmuştum. Şöyle bir şey söylemişti. Ben yurt dışına artık gazete yapıyorum ya da fixerlık yapıyorum. Çünkü onlardan telif alabiliyorum. Öyle geçinebiliyorum. Ama öyle haberler var ki bunlar da yok olmasın.
Tabii.
Çünkü toplumun değişmesi, gelişmesi ve itiraz etmek için biz o haberleri yapmak, göstermek zorundasın. Yani parasız da olsa yapmak zorundayım. Çünkü bu güdüsel olarak yapılması gerekiyor.
Hem de topluma karşı
ama alanın yok. Var. Zaten yani. Çoğu haberi bir yerde yayınlatamıyoruz, söyleyemiyoruz. İşte nedir T24 Doğan'dan rica ediyorum. Yok bilmem nedir. Haber olarak görünsün diye. Şimdi bu durumda sizi arayan çok insan oluyor mu? Ya şunu haber yap İsmail.
Oluyor. Tabii şöyle bir kısmı önerilerde bulunuyor. Sağ olsunlar izliyorlar. Bir kısmı işte sizin söylediğiniz gibi işte şu haber var diye onları yapmaya falan çalışıyoruz ama onlar basit, işin basit tarafı. Haber yapıyoruz biz, bizi kısıtlayan da bir şey yok. Fakat tabii Türk basını çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Bak bir örnek vereyim. Bence ileride bunun kitabı da yazacak. Belki sen yapabilirsin bunu. Şimdi aslında yaptın bir kitap. İyiler.
Bütün iyiler bütün biraz iyiler, küskündür. Biraz...
Şimdi fakat şöyle. Bak biz Akşam Gazetesi ilk operasyondu 2013 yılında. Ben Akşam Gazetesi'nden ayrıldım. Kendim istifa dilekçemi verdim ayrıldım. Kendi özgür irademle. Benden sonra ayrılanlar oldu. Atılanlar da oldu. Fakat Türk basını o tarihte buna duyarsız kaldı. Aslında merkez medya adına ilk tasfiye operasyonu akşamda
tabii
gerçekleşti.
Ilk biz...
Ama Türk basının anlı şanlı kalemleri de dahil hiç kimse yazı yazmadı o gün. Hiç kimse. Ben o günü mesela o tarihi hiç unutmadım ve unutmayacağım. Dolayısıyla sonradan aynı olay başka gazetelerin, televizyonların başına geldiğinde... Mesela adam uzun yıllar aynı gazetede çalışmaya devam etti. Şimdi görevinden ayrıldı. Şimdi burada Türk basınının da büyük bir bölümünün samimiyet ve tutarlılık sorgulaması yapması gerekir.
Tabii.
Çünkü sen o gün Nilay Örnek atılmış. İşte öbürü işte istifa etmiş Nihal Kemaloğlu. Çiğdem Toker istifa etmiş. Ama siz o zaman seyrettiniz. Hiç kimse yazı yazmadı, çizmedi, dayanışma içine girmedi. Bu da bir sorgulama testi olmalıdır.
Ya %100 zaten işte ondan herhalde kitabım aklınıza geldi. Bütün tabii, iyiler biraz tabii. küskündür de biraz Hı-hı. irdelemeye çalıştığım şey de o.
Tabii.
Yani sadece şikayet ettiklerimiz değil aslında bizimle aynı düzeyde düzlemde zannettiğimiz insanların Hı-hı. bize yaptıkları ya da duyarsızlıkları da sorunumuz oluyor.
Ama
ya
şunu
da biz
söyleyeyim.
De yapıyoruz ben, belki yani
nasıl olunur ya?
Şey yapmayayım.
Nilay ben bir de şöyle bakıyorum dünyaya, bir modelleme üzerinden bakıyorum. Mesela bak sizin durumunuz çok özel bir örnek, tamam, ben hep takip ediyorum sizi, tamam mı? Şimdi siz işi elinden alınmış bir isimsiniz, bir genel yönetmenliğinden ayrıldınız. Ama o kadar çok çaba ve arayış içindesiniz ki çok farklı şeyler yaptınız ve denediniz. Günün birinde bu dönem bittiği zaman bunun meyvelerini yiyeceğiz biz hepimiz, bunu biliyorum ben. Onun için küsmeyelim diyorum modelleme olarak. Bak siz işte televizyon programı olsun, şu olsun, bu olsun, seyahatler, yemekler, işte burada Storytel, ne olursa olsun bakın bu bir çaba ve
üretme
arayış.
Üretme ihtiyacı üreteceğiz. Yoksa var olamıyoruz.
Ayakta
kalmamız.
Güdü dediniz ya, biz bir gazeteci başka bir iş yapamaz.
Evet,
yapamaz. Ben aç kalırım mesela, gazetecilik olmasa aç kalırım.
Burada şöyle bir şey var, üretmeye devam etmek için uğraşıyorsun Hı-hı. ama o çaba bazen yoruyor. Küstürüyor. Mesela o sizin bahsettiğiniz dönemde ben şuna çok karşıydım. Biz akşamda çok büyük bir grup ayrıldık. Hı-hı. Yani çoğunluk kovuldu ya da istifa etmek zorunda kaldı. Mobbing denilen şeyin dibine kadar yaşadı insanlar. Ama ne oldu? Bazı isimler anıldı. Mesela biz sizden sonraki dönemde anıldık. Nedir? Sevim Gözay, Hı-hı. Tuğçe Tatari ve beni. Üç kadın yazar bunlar Hı-hı. da kovulacak diye sizden bir Hı-hı. saat sonra, sizin ayrılma haberinizden bir saat sonra Hı-hı. çeşitli kanallar bize hedef Hı-hı. gösterdiği için biz gene konuşulduk nispeten. Çünkü Hı-hı. ilk tasfiye edilen insanlardanız. Halk TV üzerimize yayın yaptı. Şurada burada birkaç ufak tefek yazıldı. Sonraki insanlar tabii, hiç anılmadı.
Öyle, öyle.
Çiğdem Toker çok da iyi bir gazeteci. Şahane, şu anda da onu gösteriyor. Çiğdem Toker anıldı o dönem hafiften. Ama pek Bilal, çok insan. Banu Yazı İşleri
bak,
Müdürümüz. Şahane bir insandır.
Bak, sadece anılmak değil.
O bile çok önemli.
Bak, o önemli.
Onu demek
amenna,
istiyorum.
Ama bak benim bahsettiğim şey dayanışma dedikleri
tabii, dayanışma
şey.
Tabii dayanışma olamadı.
O insanlara iş vermesi gerekiyordu. O zaman medya imparatorlukları devam ediyordu. Ama görmediler. Üç maymunu oynadılar. Fakat ben bunu biliyordum. Bu bir süreçtir. Bugün o, yarın sen. Öbür gün öbürü. Hepsine sıra geldi. İşte geçen hafta da birileri ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi üzüldüm. Tamam, isim vermeyeceğim ama üzüldüm de sen orada bütün bu sürecin içerisinde 7 yıldır da çalışmaya devam ettin. Patronaj değişti, hala devam ettin. Kendi paranı almaya devam ettin. Oysa bir sorgulama yapılmadı. Bir dayanışma içine girilmedi. Dayanışma olmazsa tek tek hepimiz yok oluruz. Dayanışırsak hepimiz var oluruz.
Tabii tabii, işte Milgram deneyi var, bu çeşitli tabii. Nazi dönemleri var, şunlar bunlar. İnsanlar insanlara böyle kırdırılıyorlar. Böyle herkes
nasıl
görevimi
olunur?
Yaptım diyor.
Nasıl olunur? Dayanışarak olunur.
Dayanışarak olunur. Diyelim. Görevimi yaptım demeyeceksin. Biraz itiraz edeceksin.
Evet.
Yapanı göreceksin. İyi iş yapanı göreceksin. İşte hani benim kitabımı da bitirelim o zaman
evet.
yavaş yavaş. Böyle olsun istemezdim. Sizin de evet. yeni kitabınız 4. kitap çıkıyormuş.
Geliyor yakında.
İsmi ne olacak bu arada?
İsmi Biraz Cesaret.
Ha, güzel, korkmadan sonra.
Korkmadan sonra ben işte insanlarımıza bunu da ilk defa bir yerde söylemiş oluyorum.
İyi,
tam tesadüf. Ben hani insanlara cesaret, çünkü umutsuzluk görüyorum Nilay. Umutsuzluğa kapılamayız, hayır. Pes edemeyiz, hayır. Biraz umut, biraz cesaret.
Evet, bütün iyiler biraz küskündür. Çünkü iyileri yeterince desteklemiyoruz. İyi gördüğümüz her şeyi söylemeliyiz. İyi bir yazı görüyorsan ona mesaj at, paylaş.
Evet,
sadece direkt mesajı atma.
Tabii,
her yerden
tabii,
paylaş, destekle.
De,
hatta verebiliyorsan maddi destek ver, duygusal
kesin.
Destek ver. Hepimiz birbirimize bunu yaptıkça, iyi şeyleri gördüğümüzü söyledikçe daha iyi olacağız herhalde. Çok teşekkür ediyorum İsmail Küçükkaya buraya.
Çok
teşekkür ediyorum. Bu yoğunlukta.
Bütün bu çabaların.
Evet.
Senin gibi iyilerin de bu gönül kırgınlıklarının, hani küskünlük diyoruz
evet,
ya, onların yok olacakları aydınlık mavi bir Türkiye'de buluşmak ümidiyle diyorum. İnanıyorum ben buna. Bütün küskünler er ya da geç gönül kırıklıkları giderilerek yeniden kazanılacaklardır.
Ben de umut ediyorum. İnşallah öyle olur. Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun.